Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar.
Türkiye'de FETÖ denilen olayla bugün değil, son 10 yıldır, 20 yıldır hiç mücadele edilmiyor. Mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor.
Bu sürecin bir başlangıcındayız. Yani 18 yıllık yıpranmış bir iktidar var önümüzde.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı RS Efendi.
RSFM frekanslarında bir kez daha merhaba. Korona günlerinde özel yayınlarımızı hafta sonlarına böyle iki bölüm halinde yapıyoruz. Bu yayını dinlediğiniz dakikalarda muhtemelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinizde veya bilgisayarınızın başında olacaksınız. Otomobillerinizde olmayacağınızı tahmin ediyorum. Nasıl geçiyor son 1-2 hafta diye merak ediyoruz aslında ve belki de o geçen hafta yaşanan, cuma gecesi yaşanan kırılmanın ardından Türkiye bir noktada böyle artık kararını verdi. Battı balık yan gider, bu noktadan sonra zaten çeviremeyeceğiz ruh haline mi girdi? Çünkü sokaklar falan öyle gözüküyor. Yani sosyal mesafe meselesini birazcık gevşetmiş gözüküyoruz. İş yerleri ufak ufak açılma denemeleri yapıyor. Ekonomide enteresan işaretler var. Ama önce biraz ekonomi konuşalım. Çünkü bu hafta başından beri, geçen hafta kapattığımızda bir IMF hikayesi vardı cuma günü. Bu haftayı kapatırken de tamamen bu hikayenin, bu dosyanın kapandığını ve Türkiye'nin yeniden kapılarını açmaya hazırlandığını görüyoruz. Sevgili ekonomist arkadaşımız Doktor Artunç Kocavalkan telefon attığımızda bu haftayı bizim için değerlendirmek üzere. Çok teşekkürler Artunç, vakit ayırdığın için.
Ben çok teşekkür ederim. Her zaman benim için büyük zevk.
Şimdi geçen hafta dediğimiz gibi başka bir şey vardı. Bu hafta o dosya kapandı ve senin aldığın izlenim nedir? Yani piyasa belli ki o hem de o cuma gecesi yaşanan hareketliğin ardından bir şekilde Türkiye galiba açılmak için artık böyle sabırsızlanıyor. Yani ne olacaksa olsun kardeşim, ekonomiyi toparlayalım derdine düşmüş durumda herkes. Ne gözüküyor senin cephenden baktığında?
Ya şimdi ekonomi dediğiniz şey insan. İnsan olmayan yerde bir ekonomi olmaz. İnsanlar iyileşmeden de ekonominin iyileşmesi beklenmez. İnsanlar ne olursa olsun diye bir hastalık devam ederken eğer üstüne üstüne giderse ekonominin iyileşmesini değil insanların kötüleşmesini görürüz ki o da kaçınılmaz olarak ekonomileri de kötüleştirir.
Doğru.
Çünkü net olan bir şey var bu tabloda. Hangi ülke nasıl bunda mücadele etti, ne kısır başarılı oldu, bizim yorum yapmamıza gerek yok. Zaten bilim kurulları var, rakamlar var. Matematik şunu söylüyor: önlem alan, karantinaya kararı veren, hı-hı, ve hızlıca bunu özenle uygulayanlar daha çabuk çıkıyor diyor. Biz şimdi tabii bu kararları, bu hızlı hareketleri yapmaya çalışırken ekonomide kayıp olmasın diye hareket ediyoruz, hı-hı, belki, ediliyor belki. Ama Türkiye'ye geçelim. Dün mesela Amerika'nın eski Merkez Bankası Başkanı Bernanke Amerikan ekonomisinin %30'u dedi, milli gelirinin kayboldu dedi. Şimdi Amerika acaba bu konuda önlemleri alırken ne yaptı? Önce sokağa çıkma yasağını uygulamayacağım dedi. Hmm. Trump bir şey olmaz dedi. Sonra uygulayacağım dedi. Sonra Şükran gününde insanları kilisede görmek istiyorum dedi. Hmm. Parayı bastı, cebine para gönderdi ama mücadele düzgün yapılamadığı için ortaya çıkan tablo iyi değil. Ve yine bir şey daha var. İnternette dolaşıyor. Hı. Bir sürü Kuzey Avrupa ülkesi ve Almanya gibi büyük nüfusa sahip olan bir ülke başbakanı kadın. Onlar bu konuda herhalde birer anne olarak, birer abla, biraz teyze olarak insan hayatına çok daha önem verip çok daha hızlı uyguluyorlar. Dolayısıyla sözün özü gelmeye çalıştığım, hı, yer şu: önlemler hızlı alıp çabuk uygulayanlar, özenle uygulayanlar daha çabuk çıkıyor. Ne olursa olsun hareketleri uzun vadede daha büyük milli gelir kayıplarına mal oluyor. Bizim IMF konumuzda iki şeyden kaynaklanıyor. Bir, Türkiye'nin rezervleri zaten azaldı yorumu her zaman yapılıyordu. dövizi tutalım. Böylelikle beklentiler bozulmasın. Enflasyonu kontrol altında tutalım. Hı-hı. Faizi düşürtelim, büyüyelim düşüncesi bizim son bir senede sattığımız dövize şu 2-3 ayda sattığımız miktar eklenince kırılgan bir yapıya gelmemize neden oldu. Bir de siyaseten bakıldığında IMF lafının geçtiği herhangi bir şeyi zaten Türkiye'nin kabul etmesi siyasi söylemde mevzu bahis olmadığına göre bizim bir şekilde ekonominin virüs çok çabuk ortadan kalkacak, 1-2 aya kalkar, o zamana kadar da yetecek dövizimiz var, biz hallederiz düşüncesinde olduğumuzu gösteriyor. Hı. Bu düşünce şu anda Türk piyasasında, yabancı yatırımcı da yok çünkü Türk piyasası diyorum, BDDK'nın pazar günü almış olduğu önlem artık tamamen yabancı yatırımcının Türk lirası borçlanarak döviz almasını engelliyor. Hı hı. Türkler iki şeyi yapıyorlar. Bir, döviz alıyorlar. İki, bu alınan dövizler de kamu bankaları aracılığıyla döviz rezervi gibi dövizin yükselmesini engellemekte kullanılıyor. Burada nasıl bir çözüm olacak? Hani onu görmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin şu noktada bütçe harcamalarını kısmadan, verimsiz harcamalarını azaltmadan, bir rezerv yaratmadan şu anda buradan nereye nasıl çıkacağına dair plana ilişkin soru işaretleri var. Ondan dolayı da kurdaki artışı görüyoruz.
Peki yani farz edelim 15 gün sonra böyle dramatik düşüşler gördük şeyde, vaka sayısında, vefat sayısında vesaire. Oradan sonra bir dakika, hani biz bıraktığımız yerden devam ediyoruz diyebilecek durumda mıyız ekonomi olarak? Yoksa aylardır, yıllardır ertelediğimiz bir yığın karar var. Onlar kapının arkasında şöyle halının altında duruyor. Birdenbire onlar yüzümüze çıkacak gibi mi?
Evet, ne güzel söyledin. Şimdi bıraktığımız yerden devam edeceğimizi farz edelim. Hani iyi senaryo. Bunlar oldu, bitti. Virüs kayboldu, etkiler kayboldu. Bu 1929'dan sonra en büyük yıkım değil. Amerikan ekonomisinin %30'unu götürmüyor. Hı. Amerika'dan herkes dolar borçlanmaya çalışıyor şöyle böyle. Biz almıyoruz ve bu işi virüs öncesindeki pozisyonumuza döndük. Hı. Virüs öncesindeki pozisyonumuz şuydu. Türkiye'nin rezervleri yine az. Türkiye'ye ciddi bir ertelenmiş talep var. Bu ertelenmiş taleple birlikte, düşük faizle birlikte ciddi bir büyüme sağlayacağız. Bir de para ucuz. Hı. Şimdi bu noktaya baktığımızda para ucuz ama Türkiye'ye şu anda para sokma noktasında sıcak para gelebilir. Onu da swaplarla kesmiş durumdayız. Hı. Türkiye'ye turizmden para gelebilir mi? Gelemez. Ya bu sezon kaybedildiğine göre gözüküyor. İhracat rakamlarındaki düşüş söz konusu. Ne yapacağız? İnanılmaz şekilde bir likitte gönderiyoruz. Hmm. Para basıyoruz esasında.
Evet.
Şimdi bu bastığınız para insanlar yatırıma, harcamaya çevirecek mi? Yoksa korktuğu için aman ne oluyor diye bekleyecek mi? Hmm. Bu güven sorunu halledilmediği takdirde önceki döneme dönsek dahi ki bu bence imkansız. Virüs öncesi döneme dönsek bile diyoruz ki bu bence imkansız. Döndüğümüz dönemde hani herkes söylüyor artık farklı bir dünya var diye. Evet. O farklı dünya içerisinde ayağını yorganına göre uzatan, sorunlarını ötelemeyen, yapısal reformlarını yapan, gereksiz harcamalardan kaçınıp tasarruf eden bir ülke ihtiyacı var. Bu konu zaten bugün çözülse, bir daha iddia ediyorum, Türkiye şu harcamaları artık altyapıya harcayacak, bütçesini denk yapacak, dikkatli olacak, tasarruf edecek ve ondan sonra da şöyle bir büyüme patikasına gideceğiz dense zaten herkes dövizini satar. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de dövizin yükselme nedeni kendi para birimimize inanmamamız. Türkiye'nin para birimine inanıyor olsa insanlar Türk lirası almak yerine döviz almayı seçmezler.
Peki bir de hani gündelik sürekli paketler açılıyor. İşte şuna şu kadar kredi, buna bu kadar erteleme filan. KOBİ'lerin de işletmelerinde kafası çok karışmış durumda. İşçi çıkartmayın deniyor vesaire. Bunlar böyle biraz yamalı bohça. Aslında bir tabloyu da çıkartıyor karşımıza ama dediğimiz gibi yani hep konuşulan senaryo işte Amerika'da 1 Mayıs deniyor Trump ilan edecek. Biz hadi bunu birazcık daha ilerletelim 15 Mayıs vesaire filan. Hani normale geçiyoruz dendiğinde berberler açılsın, bakkallar devam etsin filan dendiğinde AVM'ler için bana göre daha vakit var ama bu paketler gerçekten ekonomideki o küçük ama kuvvetli işletmecileri kurtarabilecek mi?
Ben hiç bu konuda iyimser olamıyorum. Çünkü iki tane şeye bakabiliriz. Bir tanesi paketlerin milli geliri oranı. Şimdi böyle bakıldığında Türkiye'de açıklanan paketlerin oranı düşük. İkincisi Türkiye'de bir şeye bence bakmak lazım. İşler ne zaman yoluna gider diye. Hani insanın damarı tıkanırsa ya felç geçirir ya Allah korusun beyin kanaması geçirir. Ekonominin damarları da esasında taşımacılık. Şimdi en önemlisi de havayolu taşımacılığı.
Tabii.
Pegasus açıkladı 15 Mayıs'a kadar yanılmıyorsam. Uçmayacak. Türk Hava Yolları da anladığım kadarıyla Haziran sonuna kadar Mayıs sonuna kadar uçmayacak. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Şimdi bunlar uçmaya başladığı anda işler normalleşebiliyor diyebiliriz. Ama yurt içinde. Şimdi geçtiğimiz günlerde Macron açıklama yaptı. Biz dedi bu yazı falan bıraktık. Siz de Schengen'e üyesi ülkeler, Avrupa Birliği üyeleri siz de sınırlarınızı kapalı tutun dedi. Şimdi biz ihracatla büyüyecek değilsek eğer nereye ihracat yapacağız? En büyük Avrupa. Pazarımız Avrupa. Avrupa ile ilgili ciddi bir sorun var. İhracatta bu gözüküyor. Çin'den kaçan ihracat bize gelecekti. Ama Avrupa'da zaten ciddi bir talep düşüşü var. O demek ki o da bir etki yaratmayacak. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Türklerin güzel özellikleri var. Hepimiz annemiz, babamızla, çocuğumuzla, teyzemizle, halamızla evi paylaşabiliriz.
Doğru.
Gelirimizi paylaşabiliriz.
Tabii.
Yememizi, içmemizi paylaşabiliriz. Ama birinin dışarıdan para getiriyor olması lazım eve. Türkiye'yi büyük bir ev olarak düşünün.
Tabii.
Bu evden dışarı çıkıp para getirecek damarlarımız kesik. Çünkü bizim her Türk çocuğu cari açıkla doğuyor. Bizim finansman açığımız var. Biz Amerika değiliz. İstediğimiz kadar dolar matbaasında dolar basıp birilerine onu borç senedi olarak verip onların mallarını canlarını alalım. Bizim ihtiyacımız olan şey bir üretim. Üretimin dış satımı, dış satımdan aldığımız şeyin de yine üretime ve katma değerli yatırımlara dönüşmesi. Şimdi sınırlar kapalı olduğunda, finansal, mali, ticari sınırlar kapalı olduğunda herhalde büyüme konusunda çok iyimser olabilmek bu aşamada mümkün değil. Para basarak, hani ben Ahu sana para vereyim, sen Emre Alkin Hoca'ya ver, Emre Alkin Hoca bana versin, aramızda dön baba dön. Ama bir şekilde bizim dışarıdan petrol almamız lazım.
Tabii.
Bizim dışarıdan ham madde ithal etmemiz lazım, enerji ithal etmemiz lazım. Bunları düşündüğümüzde ortaya çıkan tablo dünya için olduğu gibi Türkiye için de aynı. Biraz önce Türkiye büyük bir ev gibi düşünün dedim. Esasında dünya koskoca bir ev. Bu dünya koskoca ev, herkes birbiriyle Adem ve Havva'dan gelir şekilde akraba. Ama herkes kavgalı.
Doğru.
O Çin'den gelen virüs Çin virüsü diyor. O Amerika şeytandır diyor. İran bilmem ne. Böyle olduğu takdirde bu konuda düzelmenin çok çabuk olmasını beklemek bence çok doğru değil.
Yani ekonomik anlamda herkes şey diyor. Amerika açıldığı anda biz de rahatlarız. Amerika zaten tam kapanmayacak gibi gözüküyor. Bir yerde şey bile var hani evde kalın yasaklarına uymamak için vatandaşlar sokağa çıkıyor, polisle kavga ediyor filan. Ama biz ağırlıklı olarak Avrupa'ya bakmalıyız, doğru mu anladım? Bir de Çin'in toparlaması da yetmiyor galiba, değil mi, bütün resmi düzeltmeye?
Ya şimdi Çin virüsü dediğin bir yerde eskiden Çin malı gördüğümüzde ucuz diye tukaka yapıyorduk. Sonra ucuzluk hepimizin hoşuna gitti, almaya başladık. Şimdi Çin malı görünce virüslü zannedeceğiz.
Doğru.
Almayacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir dünyada kurulan sistemde bir zero sum game var.
Doğru.
Yani toplamda sıfır oyunu. Sen kaybediyorsun, ben kazanıyorum. Bu ortadan kalkmadığı sürece bence dünya 2021'de 2022'de daha kötü bir, daha derin bir krizle karşı karşıya kalabilir. Bakın şu anda talep olmadığı için gıda, tarım üretimi yapılmıyor. Buğday üretimi, un üretimi azaldı.
Doğru.
Talep geldiğinde ne olacak? Nasıl birden bunu karşılayacaksınız? Belki de kıtlık göreceğiz.
Evet.
Dünyada. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'nın açılması, Amerika nasıl açılacak acaba? Çok merak ediyorum. Bu kadar para bastılar. Bu kadar para dağıttılar. Hmm. Ama insanların bir kere moralleri ve kafalarına bu yerleşti. Mesela yani S&P dediğimiz Amerika'nın en büyük hisse senedi endeksi bir sıkımlık canı var şu anda.
Of.
Bu kadar para basıldı. Yani dün işte iş dünyası için, üretim için en önemli endeksleri, Philly Fed endeksleri dedikleri üretim endeksi. Yani tarihi düşük seviyelerde. Yani ne diyorum, Amerikan milli gelirinin %30'unun kaybolması demek dünyanın durması demek. O yüzden hani biz şuna alıştık. Biz fast food yemeye ve fast food gibi her şeyi harcamaya alıştık. Yani bu böyle derin bir şey durup düşünülmeden, sorunun olabilecekleri hesap edilmeden tekrar bu iş çözülecek diye düşünmek bana çok doğru gelmiyor. Umarım ben normalde iyimser bir insan olduğumu düşünürüm. Burada aşırı kötümser kaçmıyorumdur umarım.
Yo, çok gerçekçi yorumlar. Yani biz hala bize bir şey olmaz ruh hali içindeyiz. Veya dışarıda kıyamet kopsa da biz kapıyı kaparız, işimize bakarız. Hani bir ekmek evimizin çarkını en mütevazi şekilde geçiririz diye düşünüyoruz ama öyle değil artık dünya. Çok teşekkür ediyorum sevgili Artuş Kocabalkan.
Ben teşekkür ediyorum.
İyi hafta sonları dilerim, kolay gelsin.
Evet efendim, görüşmek üzere.
Şimdi ekonomi cephesi böyleydi ama geçen haftadan bu yana tabii herkesin konuştuğu bir de cuma gecesi yaşanan çılgınlık hali var. Saat 22'de siz nerelerdeydiniz bilmiyorum. Ben evde televizyon seyrediyordum. Hatta yeni başlayan bir polisiye diziyi seyrediyordum. Yerimden bile kımıldamak niyetinde değildim ama son dakika olarak ekranlara düşen bu gece 24 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlıyor haberinin arkasından apartmanımızda, mahallemizde herkes bir anda kendini sokağa attı. Günlerdir sosyal izolasyon konusunu çok dikkatli uygulayan, maskesiz sokağa çıkmayan teyzeler, amcalar, çocuklu anneler bile koşturaraktan, yani terlikleriyle koşturaraktan bakkala gittiler, açık fırın bulmaya çalıştılar. Sokaklarda, başka yerlerde ne kalabalıklar olduğunu sizler daha iyi gördünüz televizyon ekranlarından. Bu hesap edilmemiş miydi? Muhtemelen edilmişti ama bu boyuta çıkabileceğini düşündüler mi? Çok sanmıyorum. Siyasi yansımaları ise neredeyse sokağa çıkan kalabalığın 10 katı büyüklükte oldu. İş büyüdü, krize dönüştü. İddialara göre Sayın Sağlık Bakanı ile Sayın İçişleri Bakanı önce biraz telefonda hafifçe restleştiler. Benim aldığım duyumlara göre Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Süleyman Soylu'nun da restleştiği ve sert konuştukları cumartesi günü itibariyle iddia ediliyor. Mesele şuydu tabii, yani resmin böyle çıkacağını ve bunun kontrolden çıkabileceğini, televizyon ekranlarına yansıyabileceğini pek çok şekilde düşünmedi Ankara'daki yönetim. İş döndü dolaştı Sayın Süleyman Soylu'nun pazar gecesi istifasını vermesi ve 2 saat 25 dakika içerisinde de muhtemelen geri çekmesine kadar veya Cumhurbaşkanı tarafından ikna edilmesine kadar gitti. Peki ama o 2 saatte ne oldu? Siyasette dengeler değişti mi? Kim kimin ikna edilmesi için uğraştı? Süleyman Soylu'nun arkasında T24.com'un editörü, kıdemli yazar Aydın Engin dediği gibi bir tarafta 150 bin troll vardı, öbür tarafta 350 bin 400 bine varan silahlı diyebileceğimiz, hani çünkü İçişleri Bakanı, altında polis var, asker var, jandarma var pardon. Bu grupların desteğini mi hissetti? Dahası Ankara'da siyaset dengeleri de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli lehine değişti mi? Şimdi bunları konuşmak için Ankara'yı en iyi bilen isimlerden bir tanesi olan İsmet Özçelik'e soracağız. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi. Sevgili İsmet Özçelik, telefon attığımızda çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Şimdi Ankara birdenbire geçen hafta böyle bir fırtına yaşadı. Başımızı koronadan kaldırdık, siyaset kulislerine baktık. Ne gördünüz İsmet abi? O Sayın Süleyman Soylu'nun gitmesi gelmesi, istifası, o iki saat içerisindeki dengeler. Ne konuşuluyor Ankara'da?
Vallahi Türkiye tabii garip bir ülke. Yani şöyle garip bir ülke, can derdindeyiz, herkes bunu konuşuyor. Ama siyasi mücadele ve kişisel hesaplar, bunlar da yürüyor beraberinde. Yani konu bu tür işlere gelince ne korona dinleniyor ne başka bir şey dinleniyor. Yani gördüğümüz manzara öyle bir şey oldu. Şimdi düşünün, yani en kritik zamanda, en sıkıntılı zamanda bir cuma gecesi yaşadık. Arkasından bir de pazar gecesi yaşadık. Yani cuma gecesi neydi? Tabii sizler de belki konuşmuşsunuzdur bunları.
Tabii.
Yani büyük bir hata yapıldı. Bu hata neydi? Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani karar belki doğruydu ama yöntemi yanlış oldu. İnsanlar birden sokağa bitti. Hem de bu ne zaman oldu? 14 günlük karantina süresinin son iki gününde oldu. Yani neredeyse bir çuval incir berbat oldu denebilecek tarzda bir olaydı. Yani burada tabii sıkıntılıydı. Bakanın açıklaması arkasından işte nasıl yürüyeceği, yani tam bir şey örneği oldu. Yani iyi yönetilmemiş bir sokağa çıkma yasağı operasyonu oldu diyebiliriz buna. Fakat ertesi gün bakan işte çıktı, biraz hatasını kabul etti, özür diledi. Ama bu arada sosyal medyada bakana linç kampanyası yürüdü. Yani muhalefetten bu tür linç kampanyası olsaydı hani makuldür, muhalefet eleştirir. Ama linç kampanyasındaki bazı sosyal medyadaki grupların kimlerin adamı olduğu, diğer bir deyişle kimlere yakın olduğu biliniyordu. Ve bu kampanyanın parti içinden gelmiş olması dikkat çekti. Tabii bu da herkesin kafasını karıştırdı. Gördüğümüz kadarıyla Süleyman Soylu biraz bekledi. Acaba bu kampanya diner mi diye. Ancak dinmemesi nedeniyle, daha doğrusu dindirilmemesi, önlenmemesi bardağı taşırmış oldu bana göre. Ve gelen bilgiler de o yönde. Bunun durmaması Soylu'yu istifa noktasına getirdi. Yani öyle bir süreç yaşandı gördüğümüz kadarıyla.
Yani hep konuşulan şekilde aslında AK Parti'nin içindeki bir grup da bunu fırsat bildi. Çünkü hep deniyor ki işte PKK'cı, FETÖ'cü hesaplar saldırdı Sayın Soylu'ya. Tamam, onlar da vardı muhtemelen ama onun dışında bu hatanın bir bedeli olması gerektiğini söyleyen AK Parti'nin içinden ve dindirilmemesi dediniz ya, o çok önemli bir cümle. Çünkü bazen saraydan bir işaret geliyor Beştepe'den ve o tweetler aniden duruyor. Bu sefer öyle olmadı galiba.
Evet, zaten sorun orada. Yani tartışmanın büyümesi ve istifa noktasına gelmesi bana göre orada. Şimdi tabii bu siyasi kulislerde farklı şeyler yorumlara neden oldu. Yani işte AK Parti'nin ilerisinin hesapları yapılıyor. İşte yani işte Erdoğan sonrasında hazırlık yapılıyor falan, bu tür söylentiler birdenbire ortalığı kapladı. Şimdi burada dikkat çekici olan yalnız başka bir şey daha var. Şimdi uzun süredir tartışılan konular var parti içerisinde. Şimdi bir kurmay ekip diye tanılan bir kurmay ekip var ve bu kurmay ekip kimilerine göre sürekli yanlış yaptırıyor. Yani bunu nereden görüyoruz? Şimdi İdlib meselesi vardı biliyorsunuz.
Evet.
Üzümsüz bir şekilde hepimiz o günleri yaşadık. Bir garip bir şekilde İdlib gerildi. Savaş noktasına geldik. İşte bir gecede bir çatışmada 30'dan fazla askerimiz şehit oldu falan. Yani böyle bir süreç oldu. Şimdi sağına soluna bakıyoruz, bu gerilimin bu noktaya yükselmesi gerekir miydi diye. Yani hiçbir gerekçe görmüyoruz. Askeri uzmanlara soruyoruz. Yani bu işleri bilen generallere soruyoruz. Böyle bir şey yoktu. Şimdi yani birileri devreye girdi ve bu oldu. Hatta çok dikkat çekicidir. Erdoğan Putin Moskova'da anlaştı. Anlaşmanın imzalandığı, yapıldığı, açıklamanın yapıldığı saatlerde Beştepe'de de çalışan, oralarda da etkili konumlarda bulunan bazı insanların bu anlaşmadan bir şey çıkmaz diye tweet attıkları görüldü. Özellikle dış politikada belirleyici olan bazı vakıflardaki çalışan insanlar. Yani şimdi burada bir gariplik var. Yine bir başka, daha öncesine dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi meselesi.
Doğru.
Hatırlayın, o günlerde de Erdoğan'ın açıklamasına bakılırsa sonucu kabul etmişti. Sonra birdenbire araya bir şeyler girdi. Birileri ısrar etti, öyle gözüküyor. Veyahut da bazı şeyler aktardılar ve İstanbul seçimleri yenilendi. Yani bütün araştırma kuruluşları, ki bunların bir kısmı AK Parti'ye çok yakın kuruluşlar, yani bir intihar olacağını söyledi. Ben bunları birebir biliyorum. Bir tuzak olduğu konusunda çok eleştiri yapıldı. Yani tam tersi bir sonuç vereceği söylendi. Buna rağmen bir şekilde seçimler yenilendi. Hani sonuç
daha büyük hezimet oldu. Tabii.
AK Parti açısından felaket oldu. Hani daha önceki tartışmalı, işte çok az bir fark vardı. İşte 15-20 bin tabii oy. Hani bir anlamda tolere edilebilir bir şeydi, tartışılabilir bir şeydi. Ama ikinci seçimde 800 bin fark olması her şeyi bitirdi. Yani iddiaları sıfırladı ve tabii çok ciddi bir prestij kaybına, psikolojik üstünlük kaybına yol açtı. Şimdi bütün bu ekipler acaba aynı ekipler mi? Şimdi böyle bir
İşte soru işareti doğuyor değil mi? Ankara'da hani hata yaptırtan bir klik mi var diye düşünüyor.
Bir ekip mi var? Acaba artık buna müdahale edilmemesi tartışılıyor. Artık zamanı geldi deniyor.
Öyle mi?
Bu tür işler var ve ciddi boyutta bir tartışma yürüyor parti içerisinde. Yani bu şöyle bir şey değil. Yani burada bir iç mücadele basit bir şey olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Ve daha ciddi bir hale geliyor. Ben örneğin bir AK Partili eleştirileri söyledim. Dedim ya böyle eleştiriler var. Ne diyorsunuz dedim. Hani bu burada bir artık bir şey gerekiyor, bir müdahale gerekiyor falan dedim. Çok konuşmadı. Ki Erdoğan'ın da yakın ilişkisi olduğunu sandığım bir AK Partiliydi. Şu salgın bir geçsin hele diye bir mırıldanaraktan bir ifade kullandı. Ben de öyle sanıyorum ki şimdi Soylu'nun istifası biliyorsunuz ikinci vaka.
Tabii.
Daha önce de bir istifa gündeme gelmişti. Buna rağmen Erdoğan'ın Soylu'yu istifadan vazgeçirmesi diğer kanat için de bence ciddi bir uyarı. Yani artık biraz ayağınızı denk alın. Uyarısı şeklinde de değerlendiriliyor. Yani o tür yorumlar da yapan var ama bir de sonuç itibarıyla böyle bir durum var. Yani bir altın vuruş yapılmak istendi bu olayla. Bir anlamda altın vuruşta Soylu'dan kurtulur muyuz politikası izlendi ama olmadı. Yani bunda tabii Bahçeli'nin de çok önemli bir
önemli
rolü var. Bahçeli'nin de MHP'nin de devreye girdiği anlaşılıyor. Bir de kamuoyunda da ilginç bir tepki geldi. Yani bugüne kadar bakanlara bu tür şeyler pek olmazdı. Kamuoyunda da bir tepki oldu. Yani buna karşı onu da bir görmek yani, en azından not etmek lazım.
Peki şöyle şeyler konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı aslında bu bahaneyle 3 tane bakanı daha alacaktı. İşte ben mesela o akşam ortalıkta dolaşan Binali Yıldırım ismine hayretler ettim. Hani kenarda bekleyen bir Binali Yıldırım lobisi varmış sosyal medyada. Geliyor, şimdi atanacak. Böyle bir şey beklemiyordum ben ama belli ki bir hazırlık varmış. Mesela birkaç gün öncesinden Cüneyt Özdemir'in videolarında da Binali Yıldırım'ın adı geçmeye başladı. Bir kabine revizyonu için Sayın Cumhurbaşkanı fırsat aradığı, Süleyman Soylu'nun istifasını bahane bilerek daha ciddi bir revizyon yapmaya niyetlendiği ama sokağın tepkisi ve Soylu'nun işte gücüyle, görünen ve görünmeyen güçleriyle buna ertelemek ya da sizin dediğiniz gibi salgın sonrasına bekletmek zorunda kaldığı da iddia ediliyor. Buna ne dersiniz?
Şimdi ben Binali Yıldırım'ın konumu bakan düzeyinde olmaz bu saatten.
Doğru.
Sonra.
Başkan yardımcısı
falan. Yani ben onun
falan
için sanki Binali Yıldırım'la dövüştürülüyor mu? Yorumu da yapılıyor. Yani şimdi oradaki saflaşmada yani güçler dengesi diye baktığımız zaman Binali Yıldırım o tartışmanın içinde başka bir yerde. Yani Binali Yıldırım nereye atanabilir ki, zaten o konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı pozisyonuna atanabilir. Yani o nedenle bakan değişikliği o çerçevede bir Binali Yıldırım'la bağlantılı olduğunu sanmıyorum. Sanki Binali Yıldırım ismi öne atılaraktan başka bir kanat mı gizleniyor acaba diye bir soru işareti konabilir. Çünkü benim bilgilerime göre bu kapışmada yer alan taraflarda diyelim ki Süleyman Soylu'nun karşısındaki güç Binali Yıldırım değil ki.
Doğru, değil. Orada başka bir şey var yani.
Başka şeyler konuşuluyor. Şimdi isim söylemek belki doğru olmaz ama yani aynı kanatlarla Binali Yıldırım arasında da sorun olduğu ifade ediliyor.
Doğru.
Yani onun için yani birçok kesim var farklı farklı eğilim içerisinde olan. Ancak gözüken o ki bir uluslararası boyutun da olduğunu sanıyorum bu işin. Hani biraz daha uluslararası boyutta da bir hamleler yapılıyor. Mesela Türkiye'yi bir şeye başka bir çizgiye çekme. Biliyorsunuz ta başından beri bir tartışma yürüyor ki bu Beştepe içinde de yürüyen bir şey var. Mesela bazı örneğin SETA'cılar diye tabir edilen o vakfın üyesi olan grupların içerisinde Türkiye'nin Rusya'da değil Putin'le değil Amerika'yla işbirliği yapması gerektiğini savunan bir kanat var.
Bunların artık yani bunlar tamamen galip çıktığı, galip geldiği söyleniyor efendim. Ankara'da hakim görüşün artık Türkiye'nin yerinin Amerika'yla olduğu tercihinin yapıldığı söyleniyor. Bu doğru mu?
Ben sanmıyorum. Bu biliyorsunuz sık sık gündeme gelir ve bu şekilde olur. En son Rusya'yla İdlib'de kapışınca da böyle oldu.
Doğru.
Hatırlarsınız ben mesela ne zamandı? 7 Haziran'da bir yazı yazmıştım. O günden hatırlıyorum. O da bir Batı Avrupa'daki bir Amerika'yla çok yakın bir ülkenin büyük elçisi.
Evet.
Uluslararası ilişkiler uzmanının konuşmasından yola çıkarak ben Türk-Rus ilişkilerine İdlib tuzağı diye. Şimdi İdlib'de o gerilim olunca biliyorsunuz herkes coştu. Birden gazlar başladı. İşte yürüyelim, gidelim, vuralım, Şam'a gidelim
evet
diye. O süreç içerisinde dediğiniz hani biraz hava oraya gitmiş gibi oldu. Ancak o gece hani şu 33 askerimizin şehit edildiği gece işin vehameti biraz anlaşıldı. Yani burada çok ciddi bir tuzağa düşülme riski bence görüldü ve o geceden sonra Türkiye'yi yönetenler bence oturup yeni bir değerlendirme yaptılar ve bu tuzağın içerisindeki Amerika'nın durumunu gördüler ve zaten ondan sonra Putin'le görüşme, Moskova zirvesi hızlı bir şekilde seyretti. Ve o beklenti içinde olanlar, yani Türkiye'de işte tamamen Amerika'ya gidelim görüşünü artık bu zaferi kazandık, Rusya işi bitti diyenler birdenbire 180 derece tersine döndü. Ve Moskova'ya gidildi, anlaşma imzalandı ve de iyi de oldu yani Türkiye açısından. Hem Fırat'ın batısında hem doğusunda daha sağlıklı. Nitekim şimdi bu M4 karayolu bir takım zarar var. Bir takım provokasyonlar
evet
var. O provokasyonu yapanlar da Amerika'nın şu veya bu ölçüde denetlediği gruplar.
Doğru.
Ve eninde sonunda Türkler ve Rusya orada onlara karşı bir operasyon yapacak. Bu gözüküyor. Yani bu koronavirüs salgını şu bu nedeniyle bir takım sıkıntılar var. Ama
gözden kaçıyor yani ama orada herkes orada işini yapıyor. Doğru.
Orada işini yapacak, yapılacak da yani. Bakın bir de şunu düşünün. Yani bazen hani derler ya Allah korumuş bizi falan diye. Şimdi İdlib kargaşası sürseydi o gergin günler. Arkasında bir de koronavirüs olayı bu salgın ortaya çıksaydı. Yani Türkiye'nin sıkıntısını düşünebiliyor musunuz? En azından şu anda İdlib'i konuşmuyoruz yani.
Doğru. Orada biraz daha hani en azından görünen bir sakinlik var. Kriz kendi içinde donmuş duruyor. Ama bugün ben Ünal Atabay ile konuştum. O da diyor ki yani HTŞ belli ki biraz bayrak gösterme derdinde. Türkiye'yi provoke ediyor. Amerika devreye giriyor. Onları sistemli ordu yapmaya çalışıyor. Hani biraz bir iki ay sonra muhtemelen hani gündemimizde o kadar da sürmez bana göre. Virüs biraz daha şöyle alt sıralara kaymaya başladığında yine herhalde oraları konuşacağız gibi.
Ama konuşursak şöyle konuşacağız. Türkiye ve Rusya HTŞ'ye karşı ortak operasyonunu konuşacağız.
Benim de anladığım o.
Evet yani o şekilde olabilir. Yani Amerika yani İdlib krizi nedeniyle Türkiye'nin Amerika'ya kaymasını bekleyenlerin planladıkları bir şekilde olmayacak gözüküyor. Yani biraz da kader ortaklaştı burada. Ortak hareket etmek durumunda kalıyoruz gibi geliyor
bana. Biraz öyle geliyor. Her ne kadar Ankara'dan hala işte Fed bize şey açsın, nakit kanalı açsın, likidite sağlasın falan diye bekleyenler varsa da bana göre o trend kaçmış durumda. Amerika ile ilişkileri sadece parasal ilişki olarak götürmek bu saatten sonra mümkün olmadığı için sahada da kader ortaklığı sizin dediğiniz gibi başka dengeleri önümüze getiriyor.
Evet.
Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey kaldı mı?
Bir, bak ekonomiyle ilgili bir şey var. Şu anda bir IMF rüzgarı estiriliyor bazı çevrelerden. Hani IMF ile anlaşalım işte Fed'in line'ına girelim.
Evet.
Biz de oradan yararlanalım falan diye o parasal genişlemeden. Şimdi bak Türkiye'ye de 20-25 yıldır çalışan ve fon yöneten bir takım isimler hemen başladılar. Eş zamanlı. İşte S-400'lerden vazgeçilmesi gerekiyor. Yani bunun arkasından siyasi şartlar, siyasi koşullar sunacaklar. Bu geç değil yani. Türkiye'nin onları da yerine getirmesi mümkün değil.
Doğru.
Yani başka bir formül bulmaları lazım.
Doğru. Bu kriz belki de bunun için bir fırsattır virüs meselesi.
Evet, bütün dünya için bir fırsat olacak galiba bazı işlerin düzelmesi.
Bazı kurumlardan da belki kurtulmak için. Peki.
Evet, evet.
Çok teşekkürler, kolay gelsin diyelim, sağlıkla kalın İsmet abi.
Sağ olun, ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Bu hafta sonu da fotoğrafın tamamı özel yayınlarımızı böyle tamamlamış olalım. Evinizde kaldığınızı, sağlıkla kaldığınızı umuyoruz. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Onun için ne olur kendinize dikkat edin, güzel beslenin, kitaplar okuyun, filmler seyredin. Evde ufak ufak sporunuzu da yapın. İnşallah önümüzdeki hafta yine görüşürüz.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar.
Türkiye'de FETÖ denilen olayla bugün değil, son 10 yıldır, 20 yıldır hiç mücadele edilmiyor. Mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor.
Bu sürecin bir başlangıcındayız. Yani 18 yıllık yıpranmış bir iktidar var önümüzde.
Ahu Özgürt'le fotoğrafın tamamı RSFM'de.